biz ise insanların iç alemini bilmiyoruz.
Batını, gerisiyle de karşılaştırıp
kalbini bilmiyoruz.
Şekeri veriyorum.
Biz zahirine göre, insanların zahirine göre hükmederiz ve Müslümanım diyene la ilahe illallah diyene bizim problemimize yöneliyor. Bizim kestiğimizi yiyen.
Şeker.
Biz Müslüman hükmünü uygulamakla emrolmuşuz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a Bukhari'de gelen rivayette böyle açıklıyor. Yani bizim kıblemize yönelin, bizim kestiğimizi yiyen, Müslüman kabul ederiz. Dünya hükümleri bakımından böyle. Bugün savsaklanan konu, yani harici denilen grupların, bu harici gruplar bugün çıkmadı. Dün çıktı. Yani Allah Resulü daha hayattayken şu Allah'tan kork diyen adamla başladı. Bunun soyundan çıkacak diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Haricilerin.
Hocam, bunlar arkadaşlar duyamıyormuş da.
İnşallah sesi biraz kaldıralım. Yani biz zahirdeki hüküm olarak insanların kelime-i şehadet getirmesi veya Müslüman olduklarına şahitlik etmeleri sebebiyle biz onları Müslüman kabul ederiz. Münafık olduğunu bilsek dahi, yani nifakını bilsek dahi, ikiyüzlülük yaptığını bilsek dahi, dünya hükümleri bakımından ona kafir muamelesi, mürtet muamelesi uygulayamıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü Abdullah bin Ubey bin Selul gibi çok bariz küfürlerini sergilemiş kimselere dahi bunu yapmadı. Bazı küfür fiilleri kendisine aktarılan kimseler oldu. Mesela Nesai'nin Sünen'de geldiği gibi birisi geldi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la gizlice bir şeyler konuştu. Birisinden bahsediyordu belli ki diyor. Sonra diyor ses yükselince şunları işittim, şunları anladım diyor bu sahabe, Rabi olan sahabe. Adam bir şeyler yapmış, bunu şikayet ediyor adam. Git onu öldür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyleyse. Bunları yaptıysa git onu öldür. Bir dakika diyor. O diyor kelime-i şehadet getiriyor mu? Getiriyor ama onun getirdiği kelime-i şehadetten ne olur ki diyor. Yani böyle fiilleri var. Namaz kılıyor mu diyor. Kılıyor ama kıldığı namazdan ne olur diyor. Onun kıldığı namazdan, böyle bir adamın kıldığı namazdan ne olur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki otur yerine. Ben diyor işte böylelerini öldürmekten men olundum, yasaklandım diyor. Yani Allah yasakladı. Şimdi ümmeti hakkında uyardığı en önemli şeylerden birisi, bak mesela mal fitnesi, kadın fitnesi bunun gibi fitneler içerisinde en çok korktuğu şeylerden birisi olarak bunu sayıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sakın ha benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Birbirini boynunu vuran kafirlere dönmeyin ne demek şimdi? Mesela biz Şia tayfesini, Şia'nın Rafiziye kolunu kafir görüyoruz. Biz akidelerini küfür görüyoruz. Nusayri, Nusayri akidesini küfür görüyoruz biz. Demokrasi, demokrasi taraftarı yani Müslüman, İslam'a nispet edenleri bahsediyorum. Biz bunların akidelerini küfür olarak görüyoruz. Onlar da kendilerini Müslüman saymaları hasebiyle yani Allah'a, Allah'ın emirlerini ve Resulünün sünnetini kabul eden kimseler olmaları hasebiyle onlar da bu hadisin muhatabı. Biz de muhatabız. Yani onlar da kendi anlayışlarında Allah'a ve Resulüne itaat etme peşinde, biz de kendi anlayışımızda, kendi anlayışımız değil esasında, selefin anlayışıyla anlamaya çalışıyoruz biz. Bu yoldayız. Yani her iki tarafta bu hadisin muhatapları.
Hocam yani Şia'ya karşı bir savaşta caiz değil.
Değil. Şu anda caiz değil. Ne zaman olur? İslam devleti olur. Müslümanların halifesi olur. Müslümanların halifesi olduğu zaman Müslümanların tek bir tane devleti olur. İki tane devlet caiz değil. Müslümanların işi tek bir halife üzerine toplandığı zaman ikincisi emirlik, biat toplarsa o kim olursa olsun onun boynunu vurun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kim olursa olsun.
Nasıl hocam, bir daha der misin
onu? Müslümanların işi yani biat işi bir kimse üzerinde toplandığı zaman ikincisi bir biat isterse kim olursa olsun onun kellesini vurun diyor. Şimdi bazı şaklabanlıklar yapıyorlar. Ehlince malum şaklabanlıklar. Mesela Nusra, dünkü El-Kaide, Nusra İşte Çeçenistan'da bir emirlik kuruldu. Sonra Eymene Zevahiri yani devralarak Veziristan diye başka bir emirlik daha kurdular. Bu ne iş? Sonra bunlardan mesela Molla Ömer ve Usame Bin Ladin biat ederken, akidesi sapık bir akide Molla Ömer'in, buna biat ederken sonra Usame Bin Ladin biat toplamaya başladı. Molla Ömer halen daha hayatta. Sonra Nusra grubu çıktı. Ebu Muhammed el Cevlani. Bu da biat topladı. Sonra IŞİD çıktı. Bunlar da biat topladı. Şaklabanlık dediğim şu. Bugün IŞİD olmasaydı, şöyle bir hadis dolanıyor. İşte saçları uzun, isimlere künyeden ibaret, şehirlere nispet. Bu rivayet şeyde var. Nuaym bin Hammad'ın El Fiten kitabında var. Biz bunu zayıf olması sebebiyle, isnad olarak çürük olması sebebiyle Nusra'nın aleyhine bile kullanmadık. Bunlar hak dava iddia ettikleri halde aslında batıla çağırırlar insanları. Böyle geçiyor rivayette. Rivayet isnad olarak zayıf olduğu için biz Nusra'nın aleyhine kullanmadık bu rivayet. El-Kaide'nin aleyhine kullanmadık. Ama bugün işi çıkınca hadiste kastedilenler bunlar diyerek bu zayıf hadisi tutuyorlar Nusra servisi yaptı. İşitçiler bu hadiste bahsedilen kimsenin işte diye. Şaklabanlık dediğim bu. Zayıf hadis ne delil değildir. Sahih deliller.
Siyah sancaklar falan çıkacak diyor.
O rivayet.
Tasavvufçular da kullanıyor.
Tasavvufçular da kullanıyor. Şialar da kullanıyor şimdi bunu.
Peki hocam. Telefon uçalıyor. Evet. Şimdi diyoruz ki cihat için El-Kaide'ye katılmayalım. Taliban'a katılmayalım. Nusra'ya katılmayalım. IŞİD'e katılmayalım. Şimdi amelleri niyeti göre diyoruz. Hani sonuçta bir kafirler Müslümana zulmediyor. Hani bu bariz belli hocam.
Evet.
Hani ölüm her zaman geliyor hani insana. 5 dakika sonramız belli değil. Hani diyoruz yani amellerin zirvesi cihattır.
Evet.
Yani bu konumda ne yapacağız? Hani ben şöyle biliyorum. Hani hangi sancağın altında olursa olsun. Hani Allah için gidiliyorsa hani bir hadis var ya. Allah Resulü Aleyhisselam diyor kim amelleri niyete göre işte kadın için gidiyorsa onun hicreti kadındır. Yani şimdi o zaman
şimdi bir amelin niyetlerle düzgün olabilmesi için amelin kendisinin meşru olması lazım. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 sene boyunca hiç cihad etmedi. Yani cihad etmek isteyen sahabiler vardı. Yani zulüm var ortada. Şirk bariz olmadı, hiç yeryüzünde olmadığı kadar bariz. Ve tevhid yeryüzünde sadece belli sayıda belli bir grubun hayatına geçirdiği bir şey tevhid.
Evet.
Ve gizlenerek, saklanarak bazen işte işkence altında böyle bir ortamda 13 sene süren bir dönem ve hiç cihat yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bununla emrolunmadım diyor. Ne zaman ki İslam toplumu oluştu, Müslümanların işi tek bir devlet gibi toplandı. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cihad ile emrolundu. Önce bir toplum olacak. Yani dinin aslını kurtaracaksın.
Sahabelerin de bir vasıtası oldu değil mi hocam? Savaşalım
tabii.
Diye Allah Resulü'nün.
Daha ne kadar sabredeceğiz diye sızlandılar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben daha savaşmakla emrolunmadım diyor. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki Müslümanlar diyor durumlarına göre diyor eğer Mekki dönemde olduğu gibi cihada maddi ve manevi hazırlıklar yoksa sabır ve vazgeçme, yüz çevirme. Yani şirk ehlinden yüz çevirme ayetleriyle amel ederler diyor. Onlara karşı kuvvet bulduklarında ise cihad etme, müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Bu ayetlerle amel ederler diyor. Yani bu konumların değerlendirilmesi yani herkesin şey değil zaten, köklü alimlerin değerlendireceği bir şey. Çünkü bu meseleler Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresi 83. ayetinde havale ettiği gibi Kur'an'dan ve sünnetten istinbat edebilen ilim ehline arz edilmesi gereken meseleler. Eğer böyle yapmazsanız diyor Allah Azze ve Celle, çok azınız müstesna hepiniz şeytana uyardınız diyor. İnsan cihat namına şeytana uyabilir. Bak şimdi, Abdullah bin Habbab diye bir sahabe var. Habbab radıyallahu anh oğlu. Kendisi de sahabe. Bu bir mescide gidiyor. Harcilerin olduğu bir mescit bu. selam veriyor. Sen diyor işte Habbab'ın oğlu musun? Evet, Habbab'ın oğluyum diyor. Allah Resulü'nden ne hadis işittin diyor. Şu hadisi işittim. İşte fitne zamanında diyor, yürüyen koşandan hayırlıdır. Oturan yürüyenden hayırlıdır. Bu hadisi işittim diyor. Bizzat işittin mi Allah Resulü'nden? Evet işittim diyor. Onu öldürüyorlar Abdullah bin Habbab'ı. Hamile hanımının da karnını deşerek karnındaki çocuğu da öldürüyorlar. Ama bu adamlar yere düşen meyveden, veradan dolayı sakınan adamlar. Başka bir grup, bunlar Ezrakiler diye geçiyor. Nafi bin Ezrak'a tabi olanlar. Sahabelerden birisi cihattan dönüyor. Bunların da tabi bir grupları var. Ezan sesi işitiyor. Uzun zamandır diyor, cemaatle namaz kılmadım. Gideyim şu Müslümanlarla beraber cemaatle namaz kılayım. Giriyor yanlarına. İşte Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ne istiyorsun ey Allah'ın düşmanı diyorlar. Selama böyle karşılık veriyorlar. Anlıyor ki burada bir anormallik var bu sahabe. Ey insanlar diyor, Allah Resulü'nün benden kabul ettiği sözü siz de benden kabul etmez misiniz diyor. Ben la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim. Allah Resulü bu sözlerle beni Müslüman kabul etti diyor. Adamı öldürüyorlar. Yani hislerin çok kaygan olduğu bir zemin cihat meselesi. Cihadın gayesi nedir? Cihadın gayesi Allah'ın kelimesinin en üstün olması, en yüce olması. Şimdi Müslümanların bugünkü durumlarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanında teşhiste bulunmuş, çareyi de sunmuş. İbn Ömer radıyallahu gelen rivayette yine usulü alışveriş yaptığınız zaman, yani hileli alışverişlerle faizi helal hale getirdiğiniz zaman, üstü kapalı faiz uygulamaları yaptığınız zaman, sığırlarından, sığırların kuyruklarından tutunup Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz ve ziraate, dünya hayatına razı olduğunuz zaman, Allah üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dininize dönünceye kadar bu zillet sizden kaldırmaz diyor. Bak, teşhis ortada. İki tane önemli hastalık var burada. Birisi dinin ayarlarıyla oynamak. Haramı helalleştirmek, helali haramlaştırmak. Hile yollarına sapmak. Diğeri dünya hayatına ram olup Allah yolunda mücadeleyi terk etmek. Cihadı terk etmek. Bu zillete düşmenin sebeplerinden. Sebepler bu. Fakat çareyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte hileli alışverişleri terk ettiğiniz zaman demiyor. Hileleri iptal ettiğiniz zaman demiyor. Cihada tekrar döndüğünüz zaman demiyor. Çünkü bunlar yoksa, yani dinden uzaklaşma varsa cihadın bir anlamı yoktur. Bu cihat değildir zaten. Cihat Allah'ın dininin yüceltilmesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahidul kuffare bi canlarınızla ve bi elsinetikum dillerinizle ve bi envalikum ve mallarınızla cihad edin diyor. Yani cihat bunların hepsiyle olan bir şey. Burada tekrar dininize dönünceye kadar diyor. Demek ki ortada dinden uzaklaşma var. Zaten hakikat bu. Yani bakın bugün Müslümanların asırlardır özellikle mezhep taasubunun başlaması, tarikatların yayılması, işte her bir cemaatin çıkıp kendine göre menheçler belirleyip selefin yolundan sapması, sahabenin yolundan sapması sebebiyle bir sürü garip itikatlar. Biz şimdi şunu söylerken El-Kaide düzgün bir akidede değil. Sahabenin akidesinde değil. Sahabe ve onlardan bu dini güzellikle öğrenip tabi olan tabi'in Maide 44'ü tevil ederek Müslümanları tekfir edenleri hariciler, bunlar müteşabihlere tabi olarak oluyor diyerek niteleyen kimselerdi. Onların ilkleri Ali radıyallahu anh'ı tekfir etmişlerdi. İbn-i Zübeyr'i tekfir etmişlerdi. Muaviye radıyallahu anh'ı tekfir etmişlerdi.
O ayeti
Maide 44'te. Maide 44 ise daha önce zaten ayrıntılarından bahsetmiştik. Haber ayetidir. Müslümanları da ilgilendirir. Yani Müslümanların da buna muhalefet etmesi kesinlikle caiz değildir. kişiyi küfre de sokabilir. Bu ayete muhalefet. Ama bunun ayrıntıları var. Bu ayrıntılara gidilmesi zorunlu. Şimdi Nusra ile IŞİD arasında şöyle bir ince nüans farkı var. IŞİD de aynı ayetleri delil getiriyor ama IŞİD avamı da tekfir ediyor, yöneticileri de tekfir ediyor. Nusra ise sadece yöneticileri tekfir edip avamı bu işte mazur görüyor.
Cehaleti
mazeret görüyor avama. Ama yöneticileri görmüyor.
Sistem de böyle yani. Türkiye'de öyle görüyor Allah'ım.
Türkiye'de de böyle. Şimdi bu yöneticiler namaz kılan, Müslüman olduğunu iddia eden yöneticiler. Şimdi böyle bir insanı ancak kim tekfir eder?
Kadı.
Elinde kılıçla buna hükmedebilecek olan kadı. Öyle değilse, mesela Ahmet bin Hanbel örneğini o yüzden verdim. Ahmet bin Hanbel cehmi akidesine sahip olan kim varsa onun kafir olacağını, yani okul yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak bir kafir olacağını en iyi bilenlerden birisi. Buna rağmen o yöneticiyi tekfir etmiyor. Neden? Çünkü ona karşı kadı pozisyonunda değil. Ama akidelerin küfür olduğunu söylemekten asla hiç çekinmemiştir. Bayıltıp bayıltıp dövmelerine rağmen bunu söylemekten çekinmemiştir Ahmet bin Hanbel. Şimdi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Taberani'nin Mucem'inde, Ebu Yala ve Bezzar'ın eserlerinde, müsnetlerinde şöyle bir rivayet var. Ahmet bin Hanbel de Ebu Said el-Hudri'den gelir. Orada rivayet ayrıntılı değil ama aynı olaydan bahsediyor. Ben ayrıntılı olandan bahsedeyim Ebu Yala ve Bezzar'ın rivayetlerinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birisinden bahsediyorlar. İşte cihatta çok atılgan. İşte Kur'an okuyuşu çok güzel. Namaz kılması işte insanı hayran bırakıyor. Kimden bahsediyorsunuz diyor. Ben tanımıyorum bunu. Allah Resulü nasıl tanımasın falanca sıfatla birisi. Ben diyor tanımıyorum. Biraz sonra o şahıs giriyor mescide. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyorlar işte bu şahıs, işte bahsettiğimiz şahıs. Selam veriyor. Sen de diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, neden şeytan siması görüyorum diyor. Sen diyor az önce buraya girdiğinde buradakilerin en hayırlısı benim diye düşündün mü diyor. Ben zaten öyleyim diyor. Beriye geçiyor. Namaza duruyor bu adam. Bunu kim öldürecek diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh kalkıyor. Bakıyor ki secdede öyle huşulu namaz kılıyor. Kıyamıyor secdede. Ey Allah'ın Resulü, sen namaz kılanları öldürmekten nehyettin diyor. Ben de öldüremedim. Bunu diyor kim öldürecek? Ömer bin Hattab radıyallahu anh kalkıyor. O da onun huşusundan dolayı kıyamıyor. Bunu kim öldürür diyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ben yaparım diyor. Gittiğinde bakıyor ki adam kayıp. Ortada yok. Göremiyorlar. Şayet diyor onu öldürseydiniz ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmezdi diyor. Ahmet bin Hanbel'in rivayetindeki lafızında ümmetim bir daha fitneye düşmezdi şeklinde geçiyor. Şayet onu öldürseydiniz. Şimdi burada naslara karşı hislerin muhalefeti var. Yahu huşu sahibi bir insan nasıl öldürülür? Yani huşuyla namaz kılıyor. Ama bunu öldürmeyi emreden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hatta öyle olaylar oluyor ki şu Zülhüveyrisa et-Temimi kıssasında Allah'ın Resulü Allah'tan kork diyen adam Ali radıyallahu anh onun Nehrevan Savaşı'nda karşı tarafta onun soyundan birisinin geleceğini bildirmişti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun soyundan öyle bir adam gelecektir ki kolu kadın memesi gibi, göğüs gibi bir pazusunda et beni olacak, üzerine 7 tane kıl olacak diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bildiriyor ve bunu öldürene müjde veriyor. Bunun nesinden böyle bir adam çıkacak. Ve bunlar okudukları Kur'an, siz kendi okuyuşlarınızı onun yanında beğenmeyeceksiniz. Namazları yanında kendi namazlarınızı beğenmeyeceksiniz. İbadetleri yanında kendi ibadetinizi küçümseyeceksiniz. İnsanlar da böyle görecekler. Böylelikle bunlar da kibre kapılacaklar. Kendi ibadetleri, kendilerini üstün görmeleriyle kibre de kapılacaklar diyor. Bunların işte özelliği saçlarını tıraş etmeleri ve kısaltmalarıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu olayda Nehrevan Savaşı'nda Ali radıyallahu anh'ın karşısına çıkan kimseler kurralar. Kur'an hafızları denilen bir topluluk. 8000 kişi. 8000 kişi. Kur'an hafızları Ali radıyallahu anh'a tekfir edip toplanıyorlar. Ve Ali radıyallahu anh şu talimatı veriyor. Onlar saldırmadıkça sakın siz onlara saldırmayın. Eğer savaşırsak da, kaçarlarsak kaçanın peşini takip etmeyin. Gitsin yani. Dönüşlerine de bir imkan olsun. Bunlarla konuşuyor Ali radıyallahu anh. İbn Abbas radıyallahu anh'ı gönderiyor. İşte deliller getiriyor. Konuşuluyor. Ve 4000 tanesi tevbe ediyor. Kalan 4000 tanesi de Nehrevan Savaşı'nda Ali radıyallahu anh'a ve onunla beraber bulunan sahabelere karşı savaşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir nitelemesinde onları nitelerken şöyle anlatıyor. Kur'an ile delil getirirler. Onlar Kur'an'ı lehlerine delil zannederler. Fakat o Kur'an kendi aleyhlerine delildir diyor. Fakat bunlar akılları kıt bir gençler topluluğudur. Anlayışları kıt bir gençler topluluğudur. Okudukları Kur'an hançerlerinden aşağı inmez buyuruyor. Onların işte Kur'an okuyuşları, işte Kur'an hafızları, oluşları, ibadetleri, benizlerinin ibadetten sararmış, oruçtan sararmış oluşu, secdelerden dolayı dizlerinin, ellerinin nasır bağlamış olması Ali radıyallahu anh'ın yanında savaşan Müslümanları endişeye düşürmüştü. Acaba yanlış insanları mı öldürüyoruz diye. Ali radıyallahu anh emir veriyor. Gidin şu adamı arayın diyor. Palsunda bir et beni olacak, kadın göğsü gibi. Üzerine de 7 tane kıl olacak. Arıyorlar, buluyorlar. Onu bulduktan sonra Ali radıyallahu anh ve etrafındakiler rahatlıyorlar. Evet, Allah Resulü'nün bahsettiği şahıs buymuş ve bunları öldürene ve onlar tarafından öldürülene Allah Resulü'nün müjdesi var çünkü. Buyuruyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, bunlar diyor yeryüzündeki en şerli topluluktur. Bunlardan bazıları öldürüldüğünde Ebu Umame radıyallahu anh cehennem köpekleri diyor. Bunu işten tabiinden birisi diyor ki ya nasıl böyle söyleyebiliyorsun? İşte bunlar şöyle şöyle insanlar yani ibadetlerini, Kur'an okuyuşlarını vesaire söyleyince bunu diyor Allah Resulü'nden mi işittin? Ben bunu 3, 5, 7 defa işitmesem nasıl söyleyebilirim diyor. Bunu sadece Ezrakiler hakkında mı söylüyorsun yoksa bütün hariciler hakkında, bütün hariciler hakkında diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlar cehennem köpekleridir diyor. Yani zahirde baktığın zaman davalarına o kadar samimiyetle sarılmış gözüken bu insanlar yani samimiyetlerine diyecek bir şey yok. Yani hak ile batıl o kadar birbirine girmiş ki bunlar sahabeleri dahi öldüren bir topluluk. İlim ehlini bugün tekfir eden bir topluluk. Dün ilim ehlini tekfir ettiler, bugün kendileri tekfir ediliyorlar. Yani sizin alimleriniz kimlerdir dediğimiz zaman karşımıza Ebu Katede el-Filistini diyorlardı, işte Mahdisi diyorlardı, Abdülkadir bin Abdülaziz diyorlardı. Bunlar ilim ehli sayılan kimseler değil. İlim ehlinin meclislerinde anlayışlarında kıtlık sebebiyle reddedilmiş kimseler. Yani Elbani ile görüşmeleri var bunların. Elbani anlatıyor bunlara uzun zaman. Yani 3 saat kadar bir konuşması var mesela Abdülkadir bin Abdülaziz'le. Abi anlamıyor. Mesela bu Filistin'deki Müslümanların oradan hicret edip maddi ve manevi kuvvetlenme sağlandıktan sonra İsrail'e karşı savaşmaya kalkışmalarını teklif ediyor Elbani. Nasıl olur da işte Yahudilere bırakılır bu topraklar gibi itirazlarla karşı çıkıyor. Elban diyor ki sen diyor önce diyor ilim ehliyle nasıl konuşulur onu öğren diyor. Burada sokak ağzıyla konuşma diyor. Ve diyor Allah Resulü'nün sünnetine bir bak diyor. Allah Resulü önce hicret etti sonra Mekke'yi fethetti. Müşriklere mi bıraktı Mekke'yi? Yani duygusallık her tarafta hakim. Bizim Allah'ın dinini yüceltecek bir topluluğa ihtiyacımız var. Cihat bunun içindir. Cihat vesiledir, gaye değildir. Şey biliyor musunuz? Yezid'in halifeliği döneminde 40 gün boyunca Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz kılınmadı. Ezan okunmadı. 40 gün. Namaz nasıl yüce bir ibadet. Yani Harre olayları çıktığı zaman 70 kadar hafız, sahabe ve tabiinin öldürüldüğü bir fitne savaşı Yezid'in zamanında vuku buluyor.
Erkan abi.
40 gün boyunca ne ezan okunuyor? Yani Müslümanların merkezi. Harami.
Hayati abi görme.
Mescid-i Nebevi'de ezan okunmuyor, cemaatle namaz kılınmıyor. Şimdi cihat şartları oluştuğu zaman
hayat abi atabileceğim ateşi.
Bütün Müslümanların yani güçleri yettiğince kimisi eliyle, kimisi diliyle, kimisi malıyla icabet edecekleri bir vazife. Lakin cihat ne için? Allah'ın dininin yücelmesi için. Bugün için en büyük cihat ilk önce dine dönmek. Dine döneceğiz ki o din için cihat edilebilsin. Dinin kendisi ortada yoksa ne için cihat ediyoruz biz?
Hep bir ayrılık var hocam. Yani selefin içinde mesela her işi...
Selefin içerisinde mesela, ayrılık yok.
Yani selefin, herkes
selefin diyenler arasında var. Doğru. Ama olay şu. Biz selefilik tabirini o kadar hoyratça kullanmışız ki selefim diyen herkesi selefi kabul etmek gibi. Yani Müslüman isminde olduğu gibi. Böyle değil. Müslüman ismini herkesten kabul edersin ama selefilik ismi Kur'an ve sünneti sahabenin, tabiinin, onlara güzellikle uyan imamların anladığı gibi anlamaktır selefilik. Yani türedi anlayışlar değil. Bakıyorsun şimdi selefim diyenlerden hangisi Kur'an ve sünnetten getirdiği delilde sahabenin menhecini gözetiyor. Selefin menhecini gözetiyor. Biz buna bakarız. Bu menheci gözeten alimler ki bu bir silsile gibi devam ediyor. Yani hepsi bir öncekinden devrala devrala geliyor bu yolu. Yani her asırda kıyamet gününe kadar bu ümmette hak üzere bulunan bir taife bulunmaya devam edecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu bir vasf. Bunlar hak ile zahir olacaklar. Diğer bir vasfı Muaz bin Cebel radıyallahu anh rivayetinde geliyor. Bunlar tahrif edenlerin tahriflerini bertaraf edecekler. Dini sahiplenmeye çalışan batıl ehlinin sahiplenmelerini reddedecekler. Bidat ehline reddiye verecekler diyor. Başka bir özelliği gariplere müjdeler olsun. O garipler ki Allah'ın dinini yaşayabilmek için ülkelerinden hicret etmek zorunda kalacaklar. Bunlara karşı çıkanlar kabul edenlerden daha fazla olacak. Bu sünneti tutanlar. Bu kıyamet gününe kadar azalsa dahi hiç eksik olmayacak bir taifenin vasfı. Bukhari, Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Said el-Kattan gibi, Ali bin el-Medini gibi birçok imamlar, İbn-i Mübarek de dahil, bu diyor eğer hadis ehli değilse başka kimlerdir bilmiyoruz diyorlar. Hadis ehli yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın size Kur'an'ın müteşabihleri hususunda şüpheler atacak kimseler çıkacak karşınıza. Bunların yakalarından tutun, Allah Resulü'nün hadislerini en iyi bilenlere götürün diyor. Hadis alimlerine götürün. Çünkü Allah'ın kitabını en iyi bilenler onlardır diyor. Bu Ömer radıyallahu anh'den bir paroladır bak. Allah Resulü'nün hadislerini en iyi bilenler, onun sahihini, zayıfını, nasihini, mensuhunu hükümleriyle bilenler, ricaliyle, isnadıyla bilenler Allah'ın kitabında en iyi bilenlerdir. Çünkü bunlar aynı zamanda sadece Allah Resulü'nün hadislerini nakletmekle yetinmemişlerdir. Selefin menhecini de nakletmişlerdir. Sahabenin de menhecini nakletmişlerdir. Tabiinin de menhecini nakletmişlerdir. Ahmet bin Hanbel rahimeullah bu yüzden diyor ki herhangi bir meselede selefin yoksa, imamın yoksa o görüşü terk et diyor. Selefilik ne demek ki? Selefilik bugün çıkmış bir anlayış değil. Selefilik akidesiyle, ameliyle, ahlakıyla, muamelatıyla Kur'an ve sünneti sahabe nasıl anlamış, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara nasıl öğretmiş budur. Bu Allah'ın kitabında emredilen yolun ta kendisidir. Muhacirler ve ensarlar ile İslam'da öne geçenler ve onlara güzellikle tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Allah'ın razı olması buna bağlanmıştır. Bakara suresi 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayete bulurlar diyerek sahabenin iman ettiği gibi iman etme sonrakilere farz kılınmıştır. Tevbe suresi 115, Nisa suresi 115. ayetinde Allah'tan gelen beyandan sonra Resulün yoluna muhalefet eden ve müminlerin yolundan başkasına uyanlara onların cehenneme yaslanacağı ve orasının ne kötü bir varış yeri olacağı tehdidi gelmiştir. Buradaki müminlerden, müminlerin yolundan kastedilen ilk muhatapları bak sahabelerdir. Yani Allah onların imanlarına şahitlik etmiştir. Sonraki müminler ise, sonradan iman edenler ise sahabenin yoluna uydukları sürece müminlerin yoluna tabi olanlardır. Yani bizim yolumuz, selefilik derken yolumuz kesinlikle Kur'an ayeti bile olsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi bile olsa selefin menhecini gözetmektir. Onlardan bağımsız bir anlayış sapıklıktır. Zaten 73 fırkadan bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 73 fırkanın tamamı da Kur'an ve sünnette delil getirir. Sünnet inkarcısı bile bugün sünnette delil getirir. İşine geldiği yerde. Şimdi 73 fırka tamam dedik ki Kur'an ve sünnetle delil getiriyor ama bir tanesi hak. O hak kimdir ey Allah'ın Resulü? Yani cehennemden kurtaran, ateşten kurtaran hangisidir? Bugün benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlardır diyor. Bak adresi yine veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O gün dinden olmayan şey bugün de dinden değildir. O zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında küfür amelleri işlediği halde Müslüman olduğunu iddia eden insanlar öldürülmemiştir. İbn-i Sayyad bunlardan bir tanesi. Deccallık görevi bana verilseydi reddetmezdim diyor. Ben diyor Deccal'ın nerede olduğunu bilirim diyor. Ama Müslümanlarla beraber hac yapıyor. Hiçbir sahabe tutup da bunu tekfir etmiyor. Bunun gibi. Ama bir kimse küfre davet eder, İslam cemaatinden ayrılır. Bu yolda Müslümanlarla savaşırsa onun şeyi bellidir. Müseylemetül Kezzab gibi. İsterse La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah desin. İsterse namaz kılsın. Bu İslam cemaatinden ayrılmış ayrı bir grup oluşturmuştur. İslam cemaati bizim için şu. İslam cemaati Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaattir. Sahabileriyle oluşturduğu cemaattir. Biz o sahabelere uyabildiğimiz ölçüde bu cemaate dahil oluruz. Onlara muhalefet ettiğimiz zaman da cemaatten ayrılmış oluruz Allah korusun. İshak bin Rahüye Allah rahmet eylesin. Cemaat diyor Kur'an ve sünnetle amel eden alimdir diyor. Onunla beraber olan cemaattir, ondan ayrılan cemaatten ayrılmıştır diyor. Evet. Yani Kur'an ve sünnetle amel eden alim, selefin menhecinde yürüyen alimdir. Yoksa ilim sıfatına sahip pek çok kimse görürsün.
Şimdi ben şunu da dedim hocam ona. Tek kişi dedim hani ve ayrılmamı şerri bir mazeret yoktu işte. Hani ben de haklısın abi dedim. Ama şunu da dedim hani tek kişi de olsa Allah Resulü buyuruyor dedim hani. Tek kişi de olsa hak üzerinse cemaattir. Bunu kendi diyor. Evet diyor.
Kim diyor?
Ahmet abi. Ahmet hoca. Evet diyor yani. Hak yani. Sahih hadis. Tamam diyor. İbn-i ama Mesud diyor.
İbn-i Mesud'a sözü.
Evet. Şey mi diyor hocam?
Yani evet. Söz İbn-i Mesud'a devam sözü.
Onu tam emin olmadığım için hocam. Yalnız şey diyor hocam işte. Cemaatten ayrılmayı şey görmüyor. Yani davayı bırakma gibi görüyor. Yani sözünü tutamadı. O biraz şey öyle yani tek kişi hak üzerine cemaatte bunu kabul ediyor ama bir yandan da kabul etmemiş öyle. Yani.
Şimdi adam şimdi, ama hak yol üzerine yürüdüğünü, evet. Yürüyen cemaate dahil olduğunu söylüyor. Öyle bir iddiası var. Sana bu konuşmayı yapan insan diyor ki ben o 73 fırkadan kurtulan ya. Biriyim. Nasıl diğer bütün fırkalar kurarsan hepsi benim diyor.
Tamam.
Şimdi bizim burada yakalayacağımız konu Allah Resulü'nün tarif ettiği fırka kurtulan hangisi? Benim bu ashabımın yolu üzerine. Hepsi benim ona. Ama yakalayacağın nokta ne kadar Allah Resulü'nün ve sahabesinin yolunda bu insan?
Mesela biz şunu seni iddia edemeyiz.
Ne kadar bu yol?
Biz şunu iddia edemeyiz. Yani o hak olan fırka biziz. Ben bunu diyemem. hak olan fırka Allah Resulü kurduğu
sen
cemaattir.
Sen diyemiyorsun yani. Hak değil.
Hayır, biz böyle inanıyoruz ama ben böyle bir iddiada olamam. Bize gel diyemem. Sen nereye gidersin? Kur'an'a ve sünnete, selefin anlayışıyla. Biz buraya yönlendiririz. Çünkü burada bizim hatalarımız olabilir. İsabetsizliklerimiz olabilir. Bizi bu menheçle ölçersin. Hatalarımız varsa uyarırsın. Ya düzeltiriz veyahut da sapıklıkta gideriz, Allah korusun. Onun da bizim de başkalarının da ölçüleceği ölçü budur. Önemli olan menheci bilmek. Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi sen diyor kişiler yoluyla diyor hakkı asla bulamazsın. Hakkı öğren, hakkın ehlini de tanırsın diyor. Kişileri tanımak yoluyla Ali bak, adrese ölçü. Ulaşamazsın.
Anladım.
Ölçü bu. Öğreneceğiz ya.
Ben bak bize çağırmıyorum. Bize gel. Bizden ayrılma. Ben böyle demiyorum. Sahabenin menhecinden ayrılma.
Kur'an ve sünnet.
Tabii. Sahabenin menhecinde olan kimi görüyorsan bunlarla beraberliği bu ölçüyü hep muhafaza ederek, bu ölçüyü hep arz ederek. Biz bu menhece arz edilmeyecek kimseler değiliz. Bilakis hep arz edilmemiz gereken, kendi nefsimizin de arz etmemiz gerektiği bir menhec bu.
Menhec ne demek hocam?
Yol, metot. Yani Kur'an ve sünneti anlamada metot. İslahi manası.
Yani selefin menheci derken selefin metodu diyoruz.
Tabii.
Herkes, tayfa, fırka olan herkes, yani oradayım dediği zaman tamam diyor, doğru diyor. Yani yargılama yok. Ana kaynağa dönüp bakma yok yani. Onunla kendini teste tabi tutan yok.
Mesela ben seni Elbani'ye, Binbaz'a, İbn-i Uthaymin'e, Şeyh Mukbil'e çağırmıyorum bak dikkat edersin. Bunlar bizim hocalarımız. Yani kendilerinden istifade ettiğimiz alimler. Eserlerinden, sohbetlerinden istifade ettiğimiz alimler. Bunlara çağırmıyorum. Bunlar muhasırlar. Ben selefe çağırıyorum. Selefin menhecine bak. Bunlara uyduğu, selefin menhecine uyduğu ölçüde bunları kabul et. Bizi de aynı şekilde arz et. Diğer arkadaşlar da öyle. Eğer seni Abdülkadir bin Abdülaziz'e, Ebu Katade'ye, Ebu Asım Mahdisi'ye davet ediyorsa dikkat et.
Elbani'yi hoş görmedi herhalde.
Bizim davamız da, kişiler o değil. Yani Elbani'yi yani. Hoş görüp görmeme davası değil. Bizim davamız menheci korumak. Çünkü biz Elbani'nin eğer sahabenin menhecine muhalefet ettiği bir yer varsa ancak bu menhece muhalefetten dolayı hoş görmeyiz. Varsa böyle bir şey. Ama işte bu arkadaşlar kendilerine bir yol çizmiş. Bu yola muhalefet ettiği için hoş görmüyorlarsa bu yol değil yani.
Amacı.
Bu metoda dahil değil. Adam kendisine uymuyor diyor, hoş görmüyor. Bizim için önemli olan selefe uymuyor. Bunu anlayacağız ya. Sahabenin yaşantısına, sahabeye uyuyor, uymuyor.
Aslı muhafaza etmiyor.
Benim ya şeyime uymuyor, görüşüm uymuyor, alimime uymuyor. Ben ona sonra o da diyor insan. Hadi. Ana kaynakta değil. Allah. Sahabe, sahabenin anlayışı, sahabe nasıl anlatır? İlim yapacağız. Al, ana kaynaklar da bir. Yaptıkça da ana kaynaklar belirleşiyor yani. Hocam söyle.
Şimdi
şeker nerede?
Bizim Türkiye'deki mücadelemiz öncelikle, bak diğerlerinden sıyrıldı dava, selefilik iddia edenlere yoğunlaşmaya başladı. Sebep şu, selefilik iddia eden bu arkadaşlarımız bizi eleştirirken. Arkadaş bizim hatalarımız olur. Biz eleştirilmez değiliz. Biz buna itiraz etmeyiz eleştirilmeye. Bilakis eleştiriyi kabul eden Müslümanlar olmayı bir kere becermemiz lazım. Fakat neye göre bir eleştiri? Adam eleştiriyor, sahabenin tavrını eleştiriyor. Yani selefin menhecine muvafakat ettiğin yerde eleştiriyor seni. Böyle şey mi olur diyor. Mesela diyor, siz diyor işte mezheplere karşısınız diyor. Sizin yolunuza göre diyor, al diyor mesela diyor hadis diyor bak. Adam Abdullah Yolcu dinlemiş, Ebu Zerkay dinlemiş, böyle itiraz ediyor şimdi. Muasırlarla algılıyor ya selefili. Hadiste diyor ki meddahların, yüze karşı övenlerin suratına toprak saçın diyor. Diyor mesela diyor. Şimdi toprak mı saçacaksın diyor. Sizin anlayışınıza göre öyle olması lazım diyor. Ben de diyorum ki evet toprak saçacaksın. Ya öyle anlayış mı olur diyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirebilirsin ama ben bunu hadisin ravisi Miktat radıyallahu anh alıyor toprağı, kendisinin yüzüne karşı öğene terpiyor. Allah Resulü böyle buyurdu diyor. Sen şimdi sahabenin anlayışını mı eleştirdin, beni mi eleştirdin? Yani bu anlayış bana ait bir anlayış olsaydı beni eleştirebilirdi. Ama sahabe bunu böyle uyguladı.
Hocam toplumda...
İnsanlar mesela muasır bir üslup geliştiriyorlar. İşte üslupsuz diyorlar. Üslupsuz diyorlar. Üslup ne?
Konuşma bozukluğu. Hareket.
Şimdi anlat. İnsanlar diyorum ya, bazı kavramların içi farklı farklı şeylerle dolduruluyor. Üslup, bakın size bir üslup örneği söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Allah ve sen dilersen diyor birisi. Bu kimsenin maksadı ne olabilir? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama Allah'a ortak koşmak olabilir mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sen beni Allah'a ortak koştun diyor. Öyle deme. Yalnız Allah dilersen veya sonra sen dilersen diye ayrım yap diyor. Üslup mu istiyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki falanca yere gittiğinizde diyor orada bir pınar var, sakın benden haberiz kimse oradan içmesin. Ben gelmeden kimse oradan içmesin. İki tanesi atlıyor. Allah lanet etsin ikinize diyor. Üslup mu? Bu Allah Resulü'nün üslubu işte. Yani muasırların üslubuna göre üslupsuzluk. Biz bu dine kendimizi üslup anlayışımızda da, adalet anlayışımızda da uydurmak zorundayız. Hani Allah'tan kork, adil davranmadın diye mi vardı ya?
Savaş ganimetinde. Sahabenin usluplarından verebileceğimiz örnek var mı hocam?
İbn Ömer radiyallahu mesela, ona da gümüş kapta bir içecek getiriliyor. Alıyor kabı, getirenin suratına fırlatıyor. Allah Resulü bunu yasakladı diyor. Yani olay şekil olarak o kadar değişmiş ki, yani sahabenin yaşadığı İslam'da o kadar çok her konuda, her alanda uzaklaşma var ki sahabeler oturup ağlıyorlar. Birisi Ebu Derda, birisi Enes bin Malik radıyallahu anh. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Aynı manaya dayat eden sözler söylüyorlar. Allah Resulü'nün asrında, yani onun zamanında aranızda, bak sahabeler hayatta hala. Namaz dışında her şey değişti diyor. Bozuldu. Namazı bile diyor, işte vakitlerine riayet etmez oldunuz diyor. Hasan el-Basri rahimullah, biz diyor öyle topluluklara yetiştik ki, sahabeleri kastediyor. Siz onları görseydiniz deli derdiniz. Yani bunlar aklı başında değil derdiniz. Fakat onlar sizi görselerdi Müslüman demezlerdi diyor. Yani değişmeler de, yani ümmetin sonradan gelenlerine fitnenin daha da katlanarak artması için bu değişmeler daha sahabe arasında başlamış. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat eder etmez. Enes radıyallahu anh diyor, bak Peygamber aleyhissalatü vesselam toprağa gömdük diyor. Gömmeden önceki suratlar başkaydı diyor. Gömdükten sonra hepimizin görüşleri değişti diyor. Gömdüğümüz esnada diyor bambaşka insanlar oluyorduk diyor. Kalpler değişken. Hayatta olan hiç kimsenin fitnesinden emin olmayın diyor sahabeler. Mesela İbn Mesud radıyallahu anh, ille de birilerine uyacaksanız, uymak zorunda kalacaksanız ölmüşlere uyun diyor. Yani ölmüş olan adaletlerine, saliklerine şahitlik edilmiş belli kimselere uyun, sahabeleri kastediyor. Hayattakinin fitnesinden emin olunmaz. Ben diyor sahabeden bir tanesi, Allah Resulü'nün şu sözünü işittikten sonra bir daha kimseyi temize çekmem diyor. Kalp tencerenin diyor, işte tenceredeki suyun ateşte kokurdayıp böyle kaynadığı gibi, alt üst olduğu gibi değişir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden biz sağlam olana yönlendiriyoruz. Biz asla Allah'asınız bundan, bize gelin, biz en sağlamız. Böyle bir iddiaya sahip değiliz. Biz en sağlama yönlendiriyoruz. Adres belli. Allah Resulü'nün, Allah ve Resulü'nün garantiye aldığı bir yola çağırıyoruz. Biz de bu yola arz edebiliriz. Hareketlerimizde, fiillerimizde, sözlerimizde, ahlakımızda bu yola arz edebiliriz. Uymayan şeyler varsa düzeltmek boynumuzun borcudur.
Allah razı olsun.
Hocam, yani şimdi Türkiye'deki bu cihatçı gruplar dediğimiz, harici tayfa. Öyle diyoruz, tekfirci tayfa. Ana metot, yani duygular hakikatten ağır basıyor. Cihat bayrağıyla şey yapıyor. Şimdi Ali'nin de bocaladığı en büyük konu sanki...
Burada şöyle bir altını cihat. Çizmemiz gereken bir şey var. Cihat. Mesela talep cihadı dediğimiz cihatta halife şarttır. Kur'an'dan delili işte Musa Aleyhisselam'ın kavminin o gelmeden önce Ya Rabbi bize arkasında savaşacağımız bir önder gönder, imam gönder demeleri. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Usame bin Zeyd ordusunu teçhiz etmiş. Halife seçilmeden bu ordu harekete bile geçmiyor bak. Allah Resulü halbuki teçhiz etmişti, gönderecekti. Usame bin Zeyd komutanlığında. Halife olmadan olmuyor yani bu işler. Talep cihadı. Ama savunma cihadı dediğimiz mesela kafirler Müslümanların yaşadığı bir yeri istila eder. Burada savaşırsın, bu ayrı bir şey. Olsun. Burada herkesin üzerine, ayrı bir vazife düşer.
Bunda farz-ı ayin oluyor hocam. Ama şu halde de yani bunu da diyorum. Yani şu halde de farz-ı ayin demiyorum.
Yok.
Kardeşim.
Şimdi yani ilk önce burası bir fitne. Burada öldürülenlere şehit demek dahi doğru değil. Yani bunu hislerle ele almayın. Hadisleri okuyun. Bu tip savaşlar hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurduklarını okuyun ve öyle değerlendirin. Yani bunu Ebu Maz diyor diye de değil. Allah Resulü ne diyor bu olaylar hakkında? Çünkü öyle bir şey ki Bedir Savaşı'nda öldürülmüş bir kimse hakkında dahi şehit denilmesine karşı çıkıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Muayyen bir şahıs hakkında şehit denilmesine karşı çıkıyor.
Açık değil mi ama? Kafire karşı çıkmaz şeman Allah Resulü'nün bunu söylemesini biz ne anlayacağız?
Genel bir ifade. Muayyen şahıslar hakkında söyleyemezsin.
Yani şahıslar hakkında şehittir diyemeyiz.
Mesela bir tanesine
İnşallah şehittir diyebilir miyiz hocam?
Onu dersin de bu savaşa diyemezsin. Çünkü bu cihat değil. Bu bir fitne. Müslüman Müslümanı öldürdüğü bir fitne. Zulmediyorlar, zulmen ayaklandılar.
Düş mihrapları Müslümana
Müslümanları birbirine düşürüyorlar. Müslüman bu kadar bilinçsiz olmaz. Yani bizim malzemelerimizi, bizim cihat gibi, şehitlik gibi bize ait ıstılahları başkaları bizi rahatça tahrik edebileceği malzeme gibi vermememiz lazım bizim. Bunun bir hukuku var, şartları var. Mesela İbn-i Teymiye Rahimullah eserinde şeyden bahsediyor. Fetvasında bahsediyor yani bunlar. Mesela Şam'da Moğollar saldırdığı zaman diyor, işte cihat için çağrı yapılıyor. İşte yöneticiyi teşvik ediyor. Cihada ikna ediyor İbn-i Teymiye. Neyse. Fakat diyor, yenilgi oldu. Bunun sebeplerini araştırdık, baktık ki diyor, aramızda diyor, kabirlerden yardım isteyenler var. Bunlara diyor, bunu diyor iyice anlatmadıkça, tevhid yerleşmedikçe diyor, düşman karşısına çıkmadık. Ne zaman ki aramızdaki bu zulmü giderdik, o zaman diyor düşmanımıza galip geldik diyor. Olay Uhud Savaşı buna bir numunedir. Mesela Uhud Savaşı'ndaki yenilgiye sebep olan şey nedir dediğimizde ne bir şirkten bahsedebiliriz? Yani şirk diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Olay şu, başlangıcından ele alacak olursak Bedir'de çok az sayıdaki Müslüman Allah'ın yardımıyla kendilerinden sayı ve donanım bakımından kalabalık olan bir topluluğu yendi. Bunun bir çeşit gururu da olabilir. Sahabeler savaşmak istediler, Uhud'da da savaşmak istediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uygun görmedi. Fakat istişareden savaşılması kararı çıktı. Allah Resulü evine gidince sahabeler diyorlar ki ya biz hepimiz savaşalım dedik ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir hoşnutsuzluk vardı. Yanlış mı yaptık acaba? Allah Resulü zırhını kuşanıp geliyor. Ey Allah'ın Resulü biz galiba yanlış yaptık. Biz vazgeçtik görüşümüzden. Bir peygamber diyor zırhını kuşandı mı onun çıkması olmaz. Bu savaş olacak diyor. tekrar kazanılabilirdi bu savaş. Bu savaş yine kazanılabilirdi. Başka bir şey söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte o 50 kişilik okçu birliği, şartlar ne olursa olsun yerinizden ayrılmayın temininde bulunuyor.
İttibaya uymadıkları.
İttibaya yerine gelmediğinde. Düşman topuklayıp kaçıyor. Hezimete uğruyor. Fakat artçı birlik var. 5 kişi kalıyor bu okçular. Kalanların hepsi, o 50 kişilik gruptan hepsi ganimet peşine düşüyor ve içtihat ediyorlar. Yani Allah Resulü'nün hadisine rağmen içtihat ediyorlar. Allah Resulü böyle dedi ama şimdi şartlar değişti. Düşman kaçıyor artık. Bizim burada durmamıza gerek kalmadı. Yani Allah Resulü'nün sözü hükümsüz kaldı gibi.
Kendi tevhirlerini olsun.
Tabii. Yenilginin sebebi bu oluyor. Yani peygambere daha genel anlamıyla vahye itaatsizlik, vahye uymamazlık. Bu bizim hayat kaynağımız. Bizim ümmet olarak kayba uğradığımız şeylerin hikmetlerini biz yanlış yerlerde ayırıyoruz. Mesela Nasrettin Hoca'nın fıkrasını anlatırlar. Şöyle taşlık bir yerde parasını kaybetmiş ama açıkta arıyor. Ne yapıyorsun hoca, kaç saattir burada dolanıp duruyorsun? Ya paramı kaybettim de bulamıyorum bir türlü diyor. Nerede kaybettin hoca parayı? İşte şuradaki taşlıkta. E o zaman niye burada arıyorsun? Orada ara. Ya orası zor, burası kolay diyor. Orada nerede bulacaksın diyor. Şimdi kaybettiğimiz yerler nereler? Bakın Allah kalplerinize ihtilaf atar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne yüzden? Cemaatle namazı kılarken safların ileri gerili durmasından, safın yerine getirilmemesinden. Bu bir sebep. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet, vahye muhalefet çok daha büyük sorunların sebebidir esasında. Mesela başımızda zalimler varsa, bir zulüm var. Yani Allah'ın indirdiklerinin hakim olduğunu hiç kimse iddia edemez. Yeryüzünün hiçbir yerinde. Bu zulüm varsa, Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek zulümdür. Biz böyle itikad ediyoruz. Bu zulüm varsa, bak Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki En'am suresi 129. ayeti. Biz zalimlerin bir kısmını bir kısmına veliler kılarız, yöneticiler kılarız. Bu zulüm bizim aramızda. Üzerine basa basa söylüyoruz her zaman. Arkadaş, bu devlet Kur'an'ı yasakladı. İçkiyi serbest bıraktı. Şunu yaptı, bunu yaptı ama mezhep taassubunu bu devlet mi emretti? Maturidi olmayı bu devlet mi emretti? Kadınların deve örgücü gibi baş bağlamasını bu devlet mi emretti? Namazlarınızı insanların kıldığı gibi kılmayı devlet mi emretti? Dininizi araştırmamayı devlet mi emretti? Devlete atılabilecek suç ne kadar? Bizim toplum olarak işlediğimiz suç ne kadar? İşte bu yüzden Allah böyle buyuruyor. Zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının üzerine musallat ediyoruz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek mi istiyorsun? Nefsinden başla bu işe. Sakalından başla, bıyığından başla, kılık kıyafetinden başla, namazından başla, orucundan başla. Benim hayatıma Allah'ın indirdikleri ne kadar hükmediyor diye başla. Sonra ailene geç, çoluğuna çocuğuna geç. Yaşadığın ortama geç. Biz basit olanı, bak bizim için basit olanı terk ediyoruz ama şu yöneticilere Allah'ın indirdikleriyle hükmet demek var ya, ne demek? Onlar için çok zor bu. Uluslararası anlaşmalar var, şunlar var, bunlar var. Biz basit olan Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi kendi nefsimizde terk ediyoruz, başkasından daha büyük şeyler istiyoruz. Bu bizdeki zulüm. Cumhurun kavli diyor, adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisini reddediyor. Mezhepler diyor, hadisle ameli reddediyor. Sahabenin menhecini reddediyor. Bu zulüm. Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek zulümdür. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatıyor bak. Kur'an'ı, Kur'an'dan getirdikleri ayeti lehlerine zannederler ama aleyhlerine delildir diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Burada bir istisna ayrıntı yoktur diye getiren adamların hepsi Allah'ın indirinden başkasıyla hükmediyor. Bir. Kendisi bu ehl, bu işe ehil olmadığı için böyle bir hükme kalkıyor. Buradan bir kendini bir götürüyor. İki. İsabet etmiyor. Buradan götürüyor.
Diğer en son söylediğin o da değil mi? Maide suresinde geçiyor.
Hangisi?
Yani ikinci ayeti söyledin ya.
Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler.
Diğeri neydi?
Enam 129. Zalimlerin bir kısmını bir kısmının üzerine veliler kılarız. Yani bu meselelerin hallini kitapta ve sünnette biz şöyle buluruz. Yani yöneticilerin zulmü veya küfrü. Küfür boyutunda da olabilir bunların şeyleri.
Tek tek gördüm de karışmış.
Bunu halletmenin yolu içimizdeki zulümleri bertaraf etmektir. Aramızdaki zulmü kaldırmaktır. Yani yapabileceğimizi yapmaktır. Yapamayacağımızla uğraşmak değil. Şeytan bizi yapamayacağımız şeylerle uğraştırır. Bir kere mesela bize şöyle bir sıralama koymuştu. Münkere elinle. Gücün yetmiyorsa dilinle. Gücün yetmiyorsa kalbinle karşı çık. Bu da imanın en zayıfıdır. Şimdi bizim elimizde karşı çıkamadığımız münkerler var. Devletin vazifesi olan münkerler var. Devlet de bu vazifesini yapmıyor. Bu bizden sorunu değil bak. Ama sen bu münkerlere ilim ehli olanlarımız dilleriyle, ilim ehli olmayanlarımız da kalbiyle buğz ediyor mu etmiyor mu? Kalbiyle buğz eden adamın çalgılı bir düğünde ne işi var? Fasıklarla yani kendisine Allah'ın, Resulünün hükmü beyan edilmesine rağmen günahında, fıskında, aleni olarak işlediği fıskında devam eden insanla ilişkilerini hiçbir şey yokmuş gibi devam ettirmesinde nedir yani engeli? Mazereti nedir? Hadi elinle münkere engel olamadın, dilinle engel olamadın ama kalbinle buğz etmene engel olan şey ne? Nasıl güler yüz gösterdin sen münafıklara? Nasıl güler yüz gösterdin Allah'ın dinini hiçe sayan, hakaret edenlere? Akraban olduğu için mi? Ticarette ortağın olduğu için mi? Bir menfaat beklediğin için mi? Allah bunların hepsinin hesabını sorar. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi istemek kolay. Birilerinden bunu istiyorsun ama bunu sen yapmıyorsun ki. Ahi, dün Afganistan'da Taliban namazda ellerini kaldıranların parmaklarını kırıyordu. Allah yardım eder mi böyle bir topluluğa? Bizim cihatta, yani kafire karşı cihatta da kazanmamızın tek sebebi Allah Azze ve Celle'nin yardımının bizimle olmasıdır. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor ayette. Allah'ın yardımını sağlamanın çaresi Allah'a yardım etmek. Allah'ın yardıma ihtiyacım var, haşa. Allah Resulü bunu böyle açıklıyor. Allah'ın dinine yardım etmek, Allah'ın size yardım etmesi demektir. Şimdi bu ne demek? Biz Allah'ın dinini nefislerimizde, ailemizde, yaşadığımız ortamda gücümüzün yettiği kadarıyla, elimizin gücü yettiği yerde elimizi kullanacağız. Dilimizin gücü yettiği yerde ilim sahibi olanlarımız, ilimleri oranında bunu yapacak. Bunlara gücü yetmeyen kalbiyle münkerden uzak durmasını bilecek. Kalbiyle münkerden uzak tutan kafirlere benzer mi? Yani şimdi düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Yahudiler şöyle niteliyor. Yahu diyorlar, bu Muhammed dedikleri adam sallallahu aleyhi ve sellem bize muhalefet etmedik, hiçbir şey bırakmadı. Bize muhalefet etmedik, aykırı düşmedik, bir şey bırakmadı. Nasıl bir adam diyorlar. Şimdi düşünün, bu Yahudiler kimler? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a davet etmekle memur olduğu kimseler. Yani davetin muhatapları. Müşrikler kimler? Kitapsız kafirler. Davetin muhatapları. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetiyle Müslim'de geliyor yine. Allah Resulü diyor, Allah'tan bir vahiy gelmediği sürece kitap eline benzeyip bu benzemek suretiyle kitapsız kafirlere muhalefeti öncelerdi. Ama vahiy geldi mi? Öyle.
Nasıl hocam?
vahiy gelmediği sürece, kendisine vahiy gelmediği sürece kitap ehline benzemeyi tercih ederdi. Yani öyle bir hal ki, yani benzemenin dışına çıkamıyorsun. Ya kafir, kitapsız kafirlere benzeyeceksin ya kitap ehline benzeyeceksin. Böyle bir durumda kitap ehline benzemeyi tercih ederdi. Vahiy gelmediği sürece diyor. Mesela sarık, müşrikler sarık sarıyordu diyorlar. Müşrikler de sarık sarıyordu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sarıyordu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklere muhalefet için sarığı terk etmedi. Bilakis teşviki var, tavsiyesi var. Özellikle de Mekke'nin fethi gününde miğferinin üzerine siyah bir sarık sarıyor, giriyor. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'ı elçisi olarak, davetçisi olarak gönderdiğinde kendi elleriyle sarık sararak bu daha güzeldir diyor. Övüyor. Ve arkasından da dört parmak sarkıtmasını emrediyor. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette size sarıkları tavsiye ederim. Bunlar meleklerin simasıdır diyor. Sakalı serbest bırakmayı, bolca serbest bırakmayı emrediyor. Mecusilere muhalefet edin. Onlar sakallarını kısaltırlar diyor. Bakın yok ederler değil. Kısaltırlar. Mecusilere muhalefet edin. Bugün mezheplere bağlı anlayışlar bir tutamdan fazlasını kısaltacağım derler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise dokunmayın diyor. Bıyıkları kısaltın. Mecusilere muhalefet edin. Bıyıkları kısaltın. Yani bunlar bile, bu şekillerde bile benzemekten uzak tutuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın bunlar hepsi kalp ile münkerden buğz etmeye dahildir. Biz münkerden ve münkerin ehlinden kalbimizde gerçekten buğz ediyor muyuz? Biz kime benziyoruz? Yani ne bileyim, Tarkan veya futbolcu, insanların meşhur saydığı kimseler, hayran olduğu kimseler, bunlara hayran olanlar ellerinden geldiğince ona benzemeye çalışıyorlar. Bu sevginin eseri işte. Biz Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğimizi iddia ediyoruz. Bizim için en büyük şeref, en büyük izzet hiç olmazsa şeklen ona benzemektir. Ve biz şuna inanıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü böyle buyuruyor. Kalıplar benzeşirse kalpler de benzeşir. Bizim kalplarımız kafirlere benzerse kalplerimiz de onlara meyleder. Kalplerimiz Müslümanlara, salihlere, sahabeye benzerse kalplerimiz de inşallah onlara benzer. Meselelere onlar gibi bakmayı öğreniriz. Bunu yakalayabiliriz. Dış, yani zarf, mazrufun habercisidir. İslam'da iç ile dışın ayrılmazlığı var. Vücutta bir et parçası vardır ki, iyi düşünelim bu hadisi. Bir et parçası vardır ki, bu düzgün olursa zahir de düzgün olur. Bu bozuk olursa zahir de bozuk olur. Dikkat edin, bu kalp. Bizim dışımızda sudur eden, zahir olan ne varsa kalbimizdekilerin bir yansımasıdır. Hatta bazıları daha ileri giderek daha farklı şeyler söylüyor. Felsefeyle söylüyorlar. Renkli karışık elbise giyenlerin kalbi dağınık olur gibi daha başka şeyler de söylüyorlar. Bilimsel olarak açıklayanlar daha farklı tespitlerde bulunuyorlar. Mesela bir nesil, erkek nesli, bu gerçek bir tespit. Sakallarını kesmeye devam ederse o toplumda kısırlık başlar. Yani defeminizasyon diyorlar. Kadınsılaşma başlar o toplumun erkeklerinde diyor. Çift cinsiyetlilik baş göstermeye başlar. Yani Allah Azze ve Celle bu kanunu, kevni kanunu böyle koymuştur. Sen dışını böyle benzetirsen ne olur? Çocukluktan ele alın bak. Çocukluktan bir çocuğa, kız çocuğuna erkek elbiseleri giydirin. Erkek çocuğuna kız elbiseleri giydirin. O çocuğun ileride nasıl olacağına bir bakın. Biz çocuklarımızı bile Müslüman gibi giydirmeliyiz. Çocuktur demeyeceğiz. Çünkü ilk mayalarını aldığı o zamanda isterse zorlanarak yapsın bunu. Zorlanarak da olsa bu şekle girsin. Sonradan yetişmesi tamamen o ilk mayalandığı şekle göre gidiyor. fıtri hasletleri böyle gelişiyor çocuklar. Bizim bazı şeyleri bugün zorlukla yapmamız işte bizden önceki analarımızın, babalarımızın bize gereken itinayı göstermediklerinden yadırgamamızdandır. Onlar ihmal etmişler, önemsememişler, işin nereye varacağını düşünememişler. Allah taksiratlarını affetsin.
Sözde merhamet etmişler.
Şimdi düşünün, bunlar merhamet değil. Yani çocuk, namaza kaldıracaksın, 7 yaşında emredin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Allah Resulü emrediyor, sen kıyamıyorsun. Allah Resulü kaldır, kıldır diyor yani. 10 yaşına geldiğinde de dövün diyor kılmazlarsa. Sen onu dövmemen, yok fark yok. Senin onu dövmemen acıma değil, merhamet değil.
Merhametsizdir.
Cehenneme ve cennete iman eden bir kimse için bu merhamet değil. Allah yardımcımız olsun. Yani biz işte fıtratlarımızın Allah Azze ve Celle'nin kevni takdiriyle uyum içerisinde olabilmesi için dinin bize ulaşan hiçbir esasını, bakın farzlar, nafileler, yani müstahap olanlar, edepler, hiçbirisini ihmal etmeksizin gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsak onun şekline girmemiz lazım. Onun sahabesini şekillendirdiği o toplumun içerisine girmemiz lazım. O sahabeler ki yani onların arasında bizimki gibi anormal kıyafetler yoktu ama sadece ince bir elbise giydiğinde bir sahabe ağır ithamla karşılaşıyordu. Yani bu şey diyorlar ya, transparan gibi. İçini gösteren ince dokuma. Ağır, çok ağır ithamlar da bulunuyor sahabe böyle bir kıyafet gördüğünde. Osman bin Affan radıyallahu anh mesela hayada bir örnek. Mesela bu dört halife, benden sonra Raşid halifeler diyor ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu dört halifenin her birine baktığınız zaman hepsinin farklı özellikle ön plana çıktığını görüyorsunuz. Ali bin Ebi Talib ilimde ön plana çıkmış. Cesaretle ön plana çıkmış. Yoksa dinde sertlik, katılık onda da var. Ömer radıyallahu anh'daki katılıktan aşağı değil. Osman radıyallahu anh haya. Ömer radıyallahu anh katılık. Katılık gösterilmesi gereken yerde katılık, sertlik. Ebu Bekir radıyallahu anh yumuşaklık gösterilmesi gereken yerde yumuşaklık. Ölçülülük. Basiret. Firaset mi denir artık? Şimdi bu haya sahibi Osman radıyallahu anh, hayasıyla övülen, meleklerin bile haya ettiği Osman radıyallahu anh, evinin içerisinde diyor, kapı kapalı olmasına rağmen, yalnız başına olmasına rağmen iç donunu hacetini giderirken dahi tamamen indirmezdi diyor. Hacetini görünce derhal kapatırdı. Yani o entari diyoruz ya, izar. İzarın altından giydiği iç donu dahi terk etmezdi. Evin içerisinde olmasına rağmen. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a evinin içinde dahi çarşafla gezerdi diyor. Evin içinde dahi çarşafını terk etmezdi bir rivayette. Bazı haller var ki mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Esved bin Sürey adında sahabe Müslüman oluyor. Bu şair bir sahabe. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan şiir söylemesini istiyor. Bu şiir saymaya başlıyor. Kapıda diyor Esved bin Sürey radıyallahu anh. Kapıda diyor siyah uzun boylu bir adam belirdi diyor. Allah Resulü kes kes dedi diyor hemen bana. Ömer bin Hattab imiş o. Geldi bir müddet konuştu diyor. Ona çıkınca diyor tekrar başladım diyor şiir söylemeye emretti diyor. Biraz sonra aynı adam tekrar geri diyor Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Tekrar kes kes dedi diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dedim ey Allah'ın Resulü yani ne oldu? Diyor ki bu Ömer'dir. Allah hakkı onun kalbine koymuştur. Bu batıl sevmeyen bir adamdır diyor. Yani öyle bir şey ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların yapılarına göre uygun bir davranışta bulunuyor. Ömer radıyallahu anh belki bunu gayri meşru gibi zannedeceği korkusuyla ve Esved bin Süreyya'ya haksızlık yapacağı korkusuyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona onun yanında şiir söylettirmiyor. Böyle de bir durum. Çünkü mesela aynı şey Ebu Bekir radıyallahu anh'da da var. Ne oluyor? Allah Resulü'nün yanında şeytan çalgılar mı diyor. Cariyelerin def vurduğu bir yerde. Bayram günleridir onların. Serbest bırak ey Ebu Bekir diyor. Yani sahabeler Allah Resulü'nün huzurunda olmasına rağmen bazı şeylere bak karşı çıkıyorlar. Yani dini öyle özümsemişlerdi ki, batıldan o kadar nefret etmişlerdir ki, batılı çağrıştıran bir şeyle karşılaştıklarında tepkilerini ortaya koymaktan, isterse orada Allah Resulü olsun, çekinmiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem.
Önce şey verdiniz, Afganistan'da ellerini kaldıranların parmaklarını kırıyorlar. Ömer radıyallahu anh'da ellerini kaldırmayanlara taş atıyordu herhalde, değil mi?
İbn Ömer radıyallahu anh.
Değil mi? Taş atıyor.
Yani şimdi bizim burada amacımız bunların bu cahilliklerini kınamak değil. Yani bir taassup geleneğinden dolayı insanlar, yani o parmaklar kıranlar da din gayretlerinden yapıyor bunu. Yani sahip oldukları, öğrendikleri dinin taraftarlığından dolayı. Yani bunu caiz görmediklerinden, yani Allah için bir buğzla yapıyorlar. Demek istediğim, böyle bir şeye Allah için buğz etmek bunu meşru çıkarmaz. Bizim Allah'tan ve Resulünden gelenlere sıkıca sarılmamız ve Allah'ın dinine yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi bazı dengeleri iyi oluşturmamız lazım. Mesela Suriye'de olaylar patlak verir zaman, Irak'ta da aynı şeyleri söylemiştik ama Suriye biraz daha taze. Dedik ki bu arkadaşlara, işte cihada çağırıyorlar. İşte Türkiye sınıfta kaldı falan filan. Dedim ki gittiniz diyelim ve o an için orada 8 tane grup savaşıyordu. Esed'i devirdiniz. Ne yapacaksınız? Siz galip gelseniz onlar ne yapacak? Onlar galip gelse siz ne yapacaksınız? Çünkü demokrasi isteyen var. Şialık isteyen var. Şia devleti. Yani hepsine uygun ortam isteyen veya ırkçı düşünen, memleketi için, yani ne denir, asabiyeti için savaşanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kör bayrak altında savaşmak olarak niteliyor ve bunların cehennem odunu olduğunu söylüyor Müslim hadis. Ümmetimin iyisini kötüsünü ayırt etmeden, ümmetimden iyisini kötüsünü ayırt etmeden savaşan, kör bir bayrak altında asabiyete çağıran, bu bayrak altında savaşan kimselere böyle bir tehdit var. Memleketi için savaşanlar var. İstiklali için savaşanlar var. Bunun yanında Allah'ın dini üstün gelsin, şeriat hakim olsun diye savaşanlar da var. En-Nusra'nın iddia ettiği gibi. Biz buradaki iddiada samimiyet görmediğimiz, aslında samimiler fakat tutarsızlık olduğunu az önce söylediğimiz şeylerle işaret etmiş bulunuyoruz zaten. Tutarsızlık başka konularda. Onları kınamak için de değil. Ama bizim bu yanlışlığın önüne geçmemiz gerekiyor ta ki Allah'ın yardımını alalım. Allah'ın yardımını almadan düşmanın karşısına çıkan her topluluk mutlaka zelil olur. Şimdi diyelim Esed devirdiniz. Dün Saddam için söylemiştik, bugün Esed için söylüyoruz. Esed devirdiniz, ne olacak? Eğer Bosna'daki gibi olacaksa buna cihat demeyin. Çünkü Bosna'ya da insanlar cihat diyerek gitti. Cihat ne için yapılır? Allah'ın dini en yüce olsun diye. Bosna'da ne oldu? Ali Izzetbegoviç demokrasi dinini kurdu. Hani cihattı? Allah'ın dini yüce olmadı. Neden cihat diyenler geri çekildiler? Neden bıraktılar bu savaşı? Bunlar demokrasi istediğinde siz ne yapacaksınız? Onlarla da savaşırız dediler. Madem öyle, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Estağfirullah, Ya eyyühellezine amenu katilullezine yelûnekum minel kuffari vel yecedû fikum gilza. Ey iman edenler, size en yakın olan kafirlerle savaşın. Türkiye'dekilerle neden savaşmıyorsunuz? Aa bak, demokrasi istiyorlar. Neden savaşmıyorsunuz? Çünkü savaşılacak bir ortamda değil. Bunlar Müslümanım diyorlar. Bazı engeller var. Cehalet var. Hakikati bilmeme var. Tevil var. Bir sürü engeller var. Neden savaşmıyorsunuz? Onlarla savaşmanızı meşru kılan sebep ne peki? bunlarla savaşmanız meşru olmadığına göre, onlarla savaşmanızı meşru kılacak sebep ne? Esed'le savaşmayı meşru kılacak sebep ne? Esed çıkıyor diyor ki, beğenmediğiniz Esed. Suriye'nin ulemasını topluyor, bunlar Sunni ulemalar. Nusayri uleması değil, Sunni ulemalar. Suriye diyor, şeriatla yönetilmektedir diyor. Adı Suriye İslam Cumhuriyeti, şeriat, anayasasına şeriat var. Dün Hüsnü Mübarek'e ayaklandılar ya, Hüsnü Mübarek hükmederken anayasa Kur'an'dır diye geçiyordu. Hüküm kaynağı Kur'an'dır diyor Mısır Anayasası'nda. Arap Bağrı diye kandırdılar. Müslümanların kanlarının dökülmesine sebep oldular. Mürsi denilen dal kavuğu geçirdiler. Bu dal kavuk demokrasi, işte Avrupalılarla diyalog, yeni bir anayasa, bunlarla geldi. Yeni bir anayasaya ihtiyaç yoktu ki. Anayasa zaten Kur'an'dır diyor. Sadece Hüsnü Mübarek denen adamın zulmü vardı orada da. Müslümanları kendi elleriyle, kendi dinleriyle harp ettiriyorlar. Bugün Tayyip de buna hizmet ediyor, maşalık yapıyor. CHP gelse, şunların yaptığı sünnet inkarcılığını, Allah'ın dininin devre dışı bırakılmasına yönelik hareketlerini CHP yapsa, hepimiz meydanları doldururduk. Ama AKP yapıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Hatta savunuluyor. Bizden olan, bizim içimizden olduğu söylenen kimselerin eliyle bunlar yapılıyor. Dün Adnan Menderes kullanıldı, ondan sonra Özal kullanıldı. En büyük maşalar, en büyük Amerika'nın aldığı pastalar Adnan Menderes zamanındadır, Özal'ın zamanındadır ve şimdi de Tayyip'in zamanında. Yani kafirler bizi bizden iyi gözetliyorlar, analiz ediyorlar, tahlil ediyorlar. Eğilimlerimiz nedir? Eksiklerimiz nelerdir? Nelerden açık veriyoruz? Bunlar çok iyi biliyorlar. Nereden hemen sazan gibi atlıyoruz onu da iyi biliyorlar. Bu sebeple Facebook, Twitter, bunun gibi hesaplardan Müslümanların biz uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Bunlar rahatça istihbarattır kafirlerin eline. Çok basit testlerle, hani eskiden pilot bölgeler vardı. Pilot bölgelerde bazı uygulamalar yapıyorlardı. Müslümanların eğilimleri nelerdir tespit ediyorlardı. Ona göre diğer bölgelerde yaygınlaştırıyorlardı. Buna gerek kalmadı artık. Facebook var. Herkes var
zaten
bu işte.
Zaten bütün suçlular Facebook'tan buluyor.
Her türlü kullanılabiliyor ve insanlar da yönlendirilebiliyor.
İstediği an 24 saat içinde istediğini de kurabiliyor.
Yani büyük bir basiretsizlik var. Bu da dinden uzaklık sebebiyle. Mesela şahitlik olayı, adaletli şahitlik olayı Müslümanların arasında kalkmış durumda. Adam internetten bir haber duyuyor veya televizyondan veya radyodan veya basın gazeteden bir haber duyuyor. Bunun üzerine o kadar büyük cümleler kuruyor, o kadar büyük hükümler bina ediyor ki gitti. Herkes böyle. Yani sanki kahvede maçtan bahseder gibi dinin hükümlerinden bahsediyor. Hakkı olmayan konularda rahatça konuşuyor. Allah'ın teker teker hesabını soracağı cümleler ediyor. İnsanların dedikleri hüccet olmayacak. İnsanlar böyle diyordu. Bu hüccet olmayacak. Sen Esed'i neyle tekfir ettin diye sordun da Allah Azze ve Celle. Şöyle diyorlardı, böyle diyorlardı, sana hüccet olmayacak. Neyle? Senin yetkin var mıydı? Bir. Yetkin var mıydı? Bir. İki. Neye dayanarak? Hadi yanıldın diyelim. Neye dayanarak? İnsanlar böyle diyorlardı. Allah katında bu hüccet değil. Bak diyorum ki Esed Suriye'nin Sünni ulemasını karşına topluyor, şeriatla yönetiliyor diyor. Şeriat. Demokrasi demiyor. Tayyip demokrasi diyor. O adam şeriat diyor. Bununla savaşanlar ne için savaşıyor? Biz diyor Müslümanız diyor adam. Dinini bilmiyor olabilir. Biz şuna inanıyoruz. Bu adam bunu kaypakça söylüyor. Samimi değil. Böyle bir zannımız olabilir, kuvvetli bir zannımız olabilir. Ama bu adam biz Müslümanız diyor. Burası diyor şeriatla yönetiliyor diyor. Yalan yanlış. O kadar uleması da tasdikliyor.
Mesela adamların uğrayan Ramazan el-Buti gibi.
Tabii. Buti de mesela Buti'nin diliyle Sünni olduğunu ilan etti bu adam. Sünni olduğunu ilan etti. Hafız Esad gibi de değil bu. Biz samimiyetine inanmıyoruz. O ayrı mesele. Ama bizim samimiyetine inanmıyor oluşumuz, biz Abdullah bin Ubey bin Selul'ün de samimiyetine inanmıyorduk. Ama biz ona mürtet diyemiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle ki cenazesini kılmaya kalkıyor. Küfür üzere olduğunu bilmesine rağmen. Yani Müslümanın hakkı çok büyük. En sıradan bir Müslümanın bile, yani bunların içerisinde, yani Müslüman isminin içerisinde münafıklar da var ha. Çünkü dünya hükmünden bahsediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Müslümanlardan en sıradan bir kimsenin bile verdiği eman bütün Müslümanları bağlar diyor. Bugün Tayyip veya Suud Kralı veya Esed, bu bir tane kafiri, İslam düşmanı bir kafiri eman verip ülkesine getirse, diğer bütün Müslümanların o saldırgan olmadıkça buna saldırma hakkı yok. Onun emanı herkesi bağlar. Ama biz bunu aştık, adamı tekfir ediyoruz, onun safında savaşan herkesi de tekfir ediyoruz. Yanlışlık burada işte. Mümin olanları öldürmek değil bak. Müslümanların birbirlerini öldürmesi. İmanlarına şahitlik edemiyoruz biz kimsenin. İman kalp işidir. Ama İslam diyor mu, Müslümanım diyor mu, bizim kıblemize yöneliyor mu? Biz buna bakarız.
Hocam şimdi sıraya dizmişler.
Filistin'de işte Yahudilere karşı bir savaş var.
Adamları yatırıyorlar sıraya dizip. Adam bu da şehadet getirdi herhalde. Tak tak sıkırıyor.
İşte bu acayip bir anormallik. Şehadet getir diyor, öldürüyor. Kendi aleyhine hüccet yapıyor. Böyle bir ahmaklık olur mu ya? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün doğrulanmasıdır bu. Akılları kıt, yani okudukları Kur'an aleyhlerine olan, insanların en hayırlısının sözünü konuşurlar ama en şerli amelleri yaparlar. Bu ne demek ya? Kelime-i şehadet getir diyor, öldürüyor. Bu nasıl bir iş?
Meselesinde Hüseyin Kulak kardeşin dediği hadiste işte gelip siyah bayrakların altında toplanma meselesinde zayıf olan dedi. Zaten bu noktasımız olmalı.
Bizim arkadaşlara tavsiyemiz şu. Böyle en topluca Türkçe'de bulabileceğiniz, yani Selef'in menhecini anlatan bir çok kitaplar var da Türkçe'de bulabileceğiniz fazla bir eser yok bu konuda. Ahmet bin Hanbel'in Usulü Sünnet, Sünnetin Esasları diye bir mektubu var. 54 veya 55 maddeden oluşuyor. Ehl-i Sünnet'in temel özellikleri. Ahmet bin Hanbel Rahimullah diyor ki, bu özelliklerden bir tanesine bile muhalefet eden sünnetin ehlinden olamaz. Bunu ben tercüme ettim. Basıldı da. İnternette de var. Kısa bir risale. Bunu temin edin. Selefin menhecini bunun gibi temel kaynaklardan öğrenin. Muhasırlardan değil. Sonrakiler ancak öncekilere arz ederek biz bir şeyler elde edebiliriz. Bu meseleleri böyle yalan. Bakın orada en önemli esaslardan birisi. Ümmetin selefi icma etmiştir bunda. Bid'at ehlinden teberri, sünnet ehline tevelli. Yani sünnet ehline dostluk göstermek. Yani bu menheci gözeten kim varsa ona dostluk göstermek. Bu menhece muhalefet edenlerden de teberri etmek. Selamı kesmek gerekirse, konuşmamak, hatta öldüklerinde cenazesine katılmamak, ta ki onlar bu bidatlerini terk edinceye kadar. Bu ehl-i sünnetin esaslarından bir esas. Buna muhalefet eden bu sünnetin elinden olamaz. Bu açıdan bidat ehli olduğu sabit olmuşsa, ben araştırmıyorum bak. Bizim görüşlerimize tartmayın kimseyi. Bilakis selefin menheciyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önemli hadisi var. Ebu Davud Allah rahmet eylesin sünenini hazırladığında 4 tane hadis seçiyor. 4'ü diyor iyi düşünen insana yeter dediği hadislerden birisi. Bu 4 hadisten birisi. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, üzerine vazife olmayan şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bakın şimdi bu hadis ne manaya geliyor? Şimdi her Müslümanın Kur'an'a ve sünnete muhatap olması gerekir. Hangi konularda? Mesela ben namazımı nasıl kılarım? Orucumu nasıl tutarım? Abdestimi nasıl alırım? Neler bozar, neler bozmaz? Bu meseleleri Kur'an'dan ve sünnetten delillerle her Müslüman bilmek zorunda. Allah'a ve Resulüne itaat edin emrine her Müslüman, Kur'an'ın ulaştığı her Müslüman muhatap. Aynı kitapta, Allah'ın kitabında bazı meselelerin de ilim ehline havale edilmesini emrediyor. Şimdi bugün baktığın zaman toplumdaki bozulmaların, yanlış giden şeylerin kökenine üzerine vazife olan konuda Kur'an ve sünnette muhatap değil. Alimlere havale etmiş. Nasıl namaz kılacak, nasıl abdest alacak? Kur'an ve sünnette muhatap olmuyor. Bunu delillerden araştırmıyor. Naslarla amel etmiyor yani bu konuda. Ya bir mezhebe uyuyor, ya bir hocaya uyuyor, o ne getirdiyse ona bakıyor falan. Ama genel meseleler dediğimiz, helal, haram hükmü, kafir, bidatçı, fasık, cihat, bunun gibi meselelere gelince herkes konuşuyor. Adam abdest meselesini soruyorsun, bilmiyor. Deliliyle bilmiyor. Neler bozar, neler bozmaz bilmiyor. Ben alim miyim diyor. Hayır, bunu sen bilmek zorundasın, alim değil.
Lanetlenme hikayesini bir dinle abi. Biliyorsunuz mutlaka.
Bak dinliyor şimdi. Hayır, tamam. Maide suresindeki ayette Davud oğlu Süleyman, Meryem oğlu Mesih'in aleyhisselam diliyle İsrailoğullarının lanetlendiğinden bahsediyor Allah Azze ve Celle ve kalpleri birbirine benzedi diyor. Bunun sebebini Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle açıklıyor. Bunların diyor alimleri, bilenleri iyiliği, emir, kötülüğü yasaklama vazifelerini yaptılar. Bunu yaptılar. Fakat uyardıkları bu toplum bunlara icabet etmedi. Aynen yaşamaya devam ettiler. Kötülüklerini, iyiliği, terki falan. Alimleri de bunlarla beraber oturmaya devam etti. Yani ilişkilerine hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiler. Bunun üzerine diyor kalpleri birbirine benzedi ve işte bu peygamberlerin diliyle lanetlendiler diyor. Şimdi yani hak ile batıl arasında çizgiyi çekemeyen insan kaybeder. Hakkın değerini düşürür. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki üç şey Müslim hadisi, Bukhari ve Müslim hadisi. Üç şey olmadıkça kişi imanın tadını alamaz. Bunlardan bir tanesi Allah kendisini sapıklıktan, küfürden kurtardıktan sonra ona dönmekten, ateşe atılmaktan tiksinircesine tiksinmek. Yani ateşten nasıl sakınır insan? O küfre dönmekten, o batıla dönmekten böylesine sakınmak. İbn-i Mesud radıyallahu anh kim bir topluluğun karaltısını, kalabalığını artırırsa onlardandır. Hadisini rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh diyor ki bir kişi diyor cepheden cepheye savaşsa, cihad etse, sonra rükün ile makam arasında öldürülse, Allah yolunda öldürülse, yine de Allah onu hayır üzerine zannettiği kimselerle beraber haşreder. Allah. Hak üzerine zannettiği kimselerle beraber haşreder. Darimi'nin Sünen'inde mukaddime babında rivayet. Yani hak ile batılı ayırmayan bir insan isterse cephede ölsün. Bu bakın bidat ehli nifaktan bir şubedir. Bidat ehli derken neyi diyoruz biz? Bakın buradaki nifak ne? Ölçü Kur'an ve sünnet der ama Kur'an ve sünnetin dışına yollar edinmiştir bidat ehli. Metotlar çıkarmıştır. Usuller çıkarmıştır. Burada bir samimiyetsizlik vardır. Muhammedun Resulullah der fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği yola tabi olmamıştır o hususta. Bu bir nifak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah yolunda öldürülmek nifakı temizlemez diyor. Nifakı temizlemez. Hasan bin Salih tabi'in alimlerinden, tabi'in zahit meşhur alimlerinden birisi. Hasan bin Salih bin Huyey. O şöyle diyor. Şeytan diyor insana amacı diyor tek bir kötülüğü işletmektir. 99 hayır kapısı açar. 99 yönden ona hayırlı gösterir o kötülüğü. Yani eğer kendine güzel bir ölçü belirlemezsen, kim dedi? Hayat abi mi söyledi? Hayır diye şerri işlersin. Şer diye hayrı reddedersin. Allah korusun. Bu önemli bir ölçü. Yani hayatımız bunun üzerine. Hak ile batılı ayırt etmek. Hak ile batılı ayırt eden bir insan, mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam duası, öğrettiği dualardan birisi bu. Ya Rabbi bizleri hakkı hak olarak bilip ona ittiba etmekle rızıklandır. Bu bir rızık. Ve batılı batıl olarak gösterip ondan içtinab etmekle, uzaklaşmakla rızıklandır. Yani batıldan uzaklaşmayan hakkın ehlinden olamaz. Namazlarından gafildirler bir vasıfları. Gafilce namaz kılmak. Onlar gösteriş yaparlar. Gösteriş. Riya. Onların vasfı şu bak. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazını öğreniyor. Allah Resulü ne buyuruyor? Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece namaz kılın. Bunu biliyor adam. Ama bu namazı Allah kabul etse de işte insanlar kabul etmeyecek. Yani benim Allah Resulü'nden öğrendiğim şu namazı, hadislerden öğrendiğim namazı insanlar kabul etmeyecek. O halde ben bu namazı insanların kabul edeceği şekilde kılayım dediğinde işte bu ayette kınanan kimselerden oluyor.
Bir, Allah'a şirk koştu. İki,
Allah için olan ibadeti insanlara beğendirmeye çalıştı. Selef o kadar dikkatliydi ki Süfyan Sevri Rahimullah bir gün evinden çıkıyor, üzerindeki hırkasını ters giymiş. Farkında değil. Birisi uyarıyor, hırkanı diyor ters giymiş. Ey imam, hırkanı ters giymişsin. O da bakıyor ki doğru söylüyor. Sağ ol diyor. E diyor düzeltmeyecekmişsin. Diyor ki ben diyor bunu evden çıktığımda diyor Allah için giymiştim diyor. Şimdi insanlar beğensin diye düzeltemem diyor. Yani her ameldeki niyete dikkat ediyorlar. Niyet olmadan başımı bile taramam diyor selef. Yani niyet meşru olmayan bir ameli meşrulaştırmaz. Ama meşru olan amellerin Allah katında geçerlilik kazanmasını sağlar. Bu niyet Allah'a halis kılınmasıyla meşruluk kazanır. Yani niyet işlediğin amelde, meşru olan amelde o amelin sadece Allah'a halis kılınmasıdır. Mesela niyet hadisini insanlar yanlış anlıyorlar bu açıdan. İnnemel a'malu bin niyyat. El-a'mal ifadesindeki elif-lam takısı meşru olan ameller demektir. Meşru olmayan ameller niyetle geçerlilik kazanır değil bak. Meşru olmayan ameller niyetle geçerlilik kazanmaz. Meşru olmayan amel bu hadisin konu dışındadır. Bir insan güzel bir niyetle içki içse veya herhangi bir haram işlese bu niyet onu meşrulaştırmaz. Güzel bir niyetle oy kullanıyor. Oy kullanma işini meşrulaştırmaz bu niyet. Çünkü bu fiil meşru değil.
Amca.
Meşru olan amellere gelince amelin meşru olması da geçerlilik kazanmasına yetmiyor. O amelde halis bir niyet. Allah Azze ve Celle'ye halis kılınması ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine tabi olması gerekiyor. Zaten meşru olması demek sünnete tabi olmasıdır. Niyet ise ihlas içindir. Mesela devamında ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Kim dünyadan bir mala kavuşmak için veya bir kadının nikahlamak için hicret etmişse onun hicreti onadır. Kimin de hicreti Allah ve Resul için olmuşsa Allah'a ve Resul nedir diyor. Bu hadisin vurus sebebi hakkında Taberani'nin Mucem'inde İbn Mesud radıyallahu anh'tan şöyle geliyor rivayet. Müslümanlar hicret ettiklerinde onlarla beraber hicret eden bir adam daha vardı. Fakat onun bu hicretteki gayesi hicret eden Müslümanlar arasında bulunan Ümmü Kays denilen bir kadını nikahlamak idi. Bu yüzden ona Muhacir-i Ümmü Kays denildi diyor. Şimdi adamın yaptığı fiil küfür diyarından İslam diyarına hicret etmek. Yani fiili meşru bir fiil. Allah Resulü ile beraber, Müslümanlarla beraber bu işi yapmış. Fiilen vuku bulmuş bu işte. Ama niyeti onlarla ittifak etmemiş. Bunun Allah'tan ve Resulü'nden alacağı bir şey yok. Diyor ki bir sahabe, ey Allah'ın Resulü diyor, adam diyor cihada gidiyor diyor. Ama diyor övülmeyi de istiyor. Yani kahramanlığıyla övülmeyi, bunu da istiyor. Fakat Allah için gidiyor diyor cihada. Veya cariyeler almayı istemesi gibi. Ona diyor Allah'tan hiçbir şey yoktur diyor. Hiçbir karşılık yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adam bu sorusunu 3 sefer tekrar diyor. Allah için gidiyor. Ama bunun yanında övülmeyi de istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle ortaklardan en müstahni olanıdır. Herhangi bir amele Allah için olandan başka bir gaye karıştın mı Allah o amelle ilişkisini keser. O ameli sahibiyle ortak koştuğu kimse arasında bırakır. O açıdan niyet çok önemli. Hadiste müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurulmuştur. Sebebi şu. Mümin bir hayra niyet eder. Yapmasa dahi onun ecrini alır. Yapmış gibi ecrini alır. Halid bin Velid ömrü cephelerde geçmiştir ama yatağında vefat etmiştir. Herkes şahittir ki Halid bin Velid şehitliği istiyordu. Niyeti insanın kötülük işlemektir. Falanca kimselerle beraber alemde bulunmaktır. Ama imkanı olmadığı için oraya gidememiştir. Allah korkusundan dolayı vazgeçme değil de imkanı olamadığı için oraya gitmemiştir. Yarın amel defterinde onlarla beraber aynı günahı bulacaktır. İşlemediği halde. Niyeti cihad etmektir. Ki bir Müslümanın cihadı düşünmemesi olacak iş değil. Nifaktan bir şubedir bu. Müslim hadisinde geldiği üzere cihadı arzu etmeden ölen bir Müslüman, bir kimse nifaktan bir şube üzere ölmüştür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu nifaktan bir şubedir. Bununla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu da buyuruyor. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Karşılaşırsanız da kaçmayın. Şunu iyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yani şartlar oluştuğu zaman bundan asla geri durma. Ama düşmanla karşılaşmayı da arzu etme. Bela arama yani. Sırf cihad etmiş olmak için cihad olmaz. Yani sırf savaşmış olmak için savaşmak olmaz. Ama bununla karşı karşıya gelince sakın kaçma. Bunu arzu eder vaziyette kişi ölse bile bunu kalbindeki arzuyla ölmez. Yapamasa bile. Her zaman buna hazır olmaz. Bu psikolojik yapıya kendisini hazırlamaz. Bu yüzden oyunlarda bile sadece kişiyi cihada hazırlayan oyunlar meşru kılınmıştır. Ok atıcılığı gibi, at yarışı gibi, hedeften hedefe koşmak gibi. Kişiyi cihada hazırlayan sporlar meşru kılınmıştır.
Hatta at beslemek bile şeydir, efsaldir.
Allah yolunda olduktan sonra böyle. Kişinin buna her zaman hazırlıklı olması gerekir. Eğitimli olması gerekir. Kalbinde bu niyet olmalı. Fakat bu demek değil ki meşru olmayan konularda işte güzel bir niyet kâr etmiyor dedik. Meşru olmayan bir ameli meşru hale getirmiyor. Rüyani'nin müsnedinde gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu karanlık fitnelerin geldiği zamanda, yani kişinin mümin olarak sabah ayıp akşam safalarında akşama kadar kafir olacağı, işte kafir mümin olarak akşamlasa sabaha kadar kafir olacağı, böyle karanlık fitnelerin geleceği zamanı, buna ek bir ziyade Rüyani Müslim'de şöyle geliyor. Ancak diyor Allah'ın ilimle ihya ettiği kimseler bu fitneden kurtulacak. O açıdan bizim asrımız ilmin en ön planda ihtiyaç duyulduğu bir asır. Sahabe arasında ilim sahibi çoktu. Fakihler çoktu. Bizim zamanımızda yok denecek kadar az. Bu ilmin ehli olanlar az. Kurtuluş ancak ilimle. Çünkü fitneler yönelip gelirken bunu sadece alimler görür. Fitneleri. Halk bu fitnelere düşer. Fitne dönüp gittiğinde, yapacağını yapıp dönüp gittiğinde ise herkes görür. Alimle avam arasında fark yoktur bu konuda. Çünkü fitne artık geçmiş. Yapacağını yapmıştır. Alimlerin farkı bu fitneler yöneldiğinde bunları fark etmesidir. Çünkü alimlerin özelliği Kur'an okurken, sünnet okurken tedebbür etmeleridir. Tedebbür derinlemesine düşünmektir. Önlü arkalı düşünmek, lehte aleyhte ne varsa etraflıca tek bir nasla takılı kalarak değil, birden fazla nası bir araya getirerek, bunlara çelişmeden, yani birisine uyayım derken diğerine çelişmeden, meseleleri tahlil ederek. Alimlerin vazifesi budur zaten.